İsa'nın öğrencilerinden Petrus'u İsa'nın öğrettikleri oldukça meşgul ediyordu. Çünkü izlediği Mesih İsa'nın sözleri, davranışları, tutumu onu etkiliyordu. Size kin besleyenlere iyilik edin. Size kötülük edenler yararına dua edin. Tapınma zamanında kardeşinin sana dargın olduğu aklına gelirse, tapınmanı bırak, önce git kardeşinle barış diyordu bu Mesih İsa. Yaşamında duymadığı, insan için yerine getirilmesi olanaksız sözlerdi bunlar. Ama bu sözleri söyleyen İsa, söylediklerini kendi yaşamında uyguluyordu. Petrus'u hayretler içerisinde hayran bırakan buydu. İsa'nın öğretişlerinden, davranışlarından etkilenen Petrus, İsa'ya gelip, "Ya Rab, kardeşim bana karşı suç işlerse onu kaç kere bağışlayayım, 7 kere mi?" diye sordu. İsa'nın yanıtı çok ilginçti. "Kardeşini, komşunu, insanları 7 kere değil, fakat 70 kere 7 bağışlamalısın," dedi. İsa bununla bağışlamanın sonsuz olduğunu vurguladı. Vurguladığı gibi biz Tanrı tarafından sonsuzca bağışlanıyoruz eğer ona gidersek. O her zaman bağışlamaya hazırdır. Bağış bulan insan da bağışlamaya hazır olmalıdır, dedi İsa.
Bir insanın, bu en yakınımız olsa dahi, bize karşı bir suç işlediği zaman yüreğimizde hemen bir acılık, bir kızgınlık belirmeye başlar. Ya da değer verdiğiniz, saydığınız, sevdiğiniz, sorumlu gördüğünüz, imanlı bildiğiniz biri sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Beklediğiniz gibi hareket etmiyor. İşte bu sizi öfkelendiriyor ve yavaş yavaş yüreğinizde bir acılık kökü yer etmeye başlıyor. O kişi niçin sizi anlamıyor? Neden sizin dediklerinizi dinlemiyor? Neden size önem vermiyor? Neden sizinle ilgilenmiyor? İşte sizi kızdıran da budur. Rabbin sözü "yüreğini koru" diye çok sağlıklı bir öğüt veriyor. Yüreğinizde bir acılık belirip de sizi rahatsız etmesin.
Mesih inancının temeli bağışa dayanır. İsa Mesih bunu kendi yaşamıyla, tutumuyla kerelerce gösterdi. Kendisine geleni hiçbir karşılık beklemeden bağışladı. Böylece bir Mesih inanlısı da sürekli olarak barışsız bir ortam içerisinde yaşayamaz. Barışmazsak bereketli bir yaşam sürdüremeyiz, karakter yönden gelişemeyiz, iman yaşamında büyüyemeyiz. Bir Mesih inanlısında bağışlanmanın verdiği esenlik, bereket, huzur onda derin bir iyileştirme başlatır. İyileştikçe de daha çok bağışlamaya hem de bereketi başkalarıyla paylaşmaya başlar. İsa Mesih diyor ki, "Hepiniz kardeşinizi yürekten, candan bağışlamalısınız. Çünkü Tanrı sizi yürekten, candan bağışladı. Ödeyemeyeceğimiz borcumuzu Rab bağışladı. Hem de onu bir daha anmamak, ortaya çıkarmamak üzere bağışladı. Tanrı'nın bu bağışını bulduk mu? Bunu görüp anlıyor muyuz? O zaman bize karşı az bir borcu olan insanı nasıl bağışlamaya yanaşmayız? Affetmeyi bir kenara itersek, bağışlamazsak, tıpkı o öyküde okuduğumuz çok borcu bağışlanan ama gidip de kendine az borcu olan arkadaşını bağışlamayan kişiye benzemez miyiz?
Kendi kendimizi bağışlamak. Hem başka kişileri bağışlayıp onlara merhamet göstermemiz, hem de kendi kendimizi bağışlamamız gerekiyor. yani hem dışa karşı bağışlayıcı ve merhametli olmak, hem de içe, kendimize karşı bağışlayıcı ve merhametli olmamız gerek. Bazen yanlış adım atarız, değil mi? Geçmişimize baktığımız zaman bazı durumlarda ne kadar hatalı davrandığımızı görürüz. Başlangıçta bunun böylesine hata olduğunu anlamayız. Ama daha sonra büyük hata işlediğimizi anlarız. Yani yapılan herhangi bir iş, atılan herhangi bir adım, verilen herhangi bir karar tıkırında gitmediyse hemen başlarız kendimizi suçlamaya. Öyle davransaydım, onu dinleseydim, bugün bunlar olmayacaktı. Kendi yüzümden tüm bunlar oldu gibisinden düşünülmeye başlanır. Bu düşünce ve yaklaşım biçimi kişiyi suçluluk duygusuna iter. Böylece kendini sürekli olarak suçlar. Bazen kişinin kendini suçlaması öylesine yoğunlaşır ki, kişinin geceleri uykusu kaçar, canı bir şey yemek istemez. Bu olumsuz olayla ilgili rüyalar bile görür. Tıbbi yönden herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen kişinin kendi kendini suçlaması, kendini bağışlayamaması yaşamı ona zehir edebilir. Kişinin kendi kendini bağışlamaması, kendi canına kötülük etmesidir. Çünkü Tanrı sözünde de merhametli adam kendi canına da iyilik eder der. Kişi bir ev alır, bir ticarete girişir, evlenir, birine sırrını açar, yanlış bir söz söyler. Sonra her şeyin ters gittiğini, istediği biçimde yürümediğini görür. Pişmanlık duymaya başlar. Kendini suçlar. Benim yüzümden oldu bunlar diye kendine karşı bir öfke duyar. İnsan olarak geçmişimizi kolay kolay unutamıyoruz. İsa'ya iman edince Rab bizi, suçlarımızı bir daha anmamak üzere bağışlıyor. Rab yaptığımız hataları da bağışlıyor. Öyleyse ben kendimi neden bağışlamayayım? Bu çok önemlidir. Rabbin sözü diyor ki, İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan temizler, paklar. Ona gelirsek, İsa'nın kanı bizi her bir günahtan, her bir hatadan, her bir yanlış adımdan temizler, vicdanımızı paklar, tertemiz eder. Eğer Rab tarafından suç dosyamız yok edildiyse, kendimizi suçlamamız da yersiz ve yararsız olur. Eğer geçmişte bir hata yaptıysak ya da sonradan bunun hata olduğunu anladıysak, bundan bir şeyler öğrenmeli, aynı hatayı bir daha yapmamalıyız. Ama yaptığımız hata düzeltilemezse, o zaman tüm zamanımızı, düşüncelerimizi bu hata üzerinde toplamakla ne kazanabiliriz? Hiç. Sadece sinir bozukluğu, mide ağrısı, baş ağrısı, iştahsızlık, sinirlilik, uykusuzluk, depresyon ve daha neler neler. Görüyoruz ki kendimizi bağışlamamak bize sadece zarar getiriyor. Bir hata yaptıysak bunu kabul etmekten çekinmeyelim. Rabbin sözü de bu konuda, suçlarını örten başarılı olamaz ama onları açıklayıp bırakan merhamet bulur diyor. Öyleyse geçmişten öğrenip geleceğe daha ayrı bir gözle bakalım. Yavaş yavaş göreceğiz ki bu alanda da Rab bize güç verecek. Yaptığımız hataları bile Rab kendi yüceliği için kullanabilir. Bu nedenle kendi kendimizi bağışlamaya başlayalım.
Peki, bağışlamak dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bağışlamak, karşılık beklemeden bir başkasına vermektir. Bir adına gönül rızasıyla isteyerek hakkından vazgeçmektir. Bize karşı yapılan herhangi bir kötü davranıştan dolayı ceza vermemektir. Kötülüğe karşı kötülük etmemektir. Yapılan kötülüğü saymamaktır. Sevmeye devam etmektir. Tanrı'nın bağışına baktığımızda bunları görüyoruz. Ona karşı geldik, ona kötü davrandık, onu hayal kırıklığına uğrattık. Onun kutsal yasasını ayaklar altında çiğnedik. Ama o, bizim bu kötü davranışlarımızdan ötürü bize ceza vermedi. Kötülüğümüzü bize saymadı. Ne yaptı? İsteyerek, severek, gönül isteğiyle göksel yerinden vazgeçti. Ve kendisini yine isteyerek bizim için verdi. Ben öğretmen ve Rab olduğum halde bunu yapıyorsam, sizler de aynısını yapmak, birbirinizin ayaklarını yıkamak, birbirinizi bağışlamak zorundasınız diyor İsa bugün de. Hem de bu bağışlama 7 kere değil, sürekli olmalıdır. Bu bağışlamaya İsa Mesih o kadar önem veriyor ki tapınmadan, duadan bile ileri görüyor. Bağışlama olmadan özgür olamayız. Çünkü acılık, kin bizi tutsak eder, bizi bağlar. Ama Mesih bizi bundan özgür etmek istiyor. O bunun içinde öldü ve bu alanda yenki kazandı. Tanrı'nın sözü insan ilişkilerine, insanlar arasındaki barışa çok önem vererek şöyle yazar. Ben size derim ki, kardeşine kızan her adam yargılanmayı hak edecektir. Kardeşine karşı kim aşağılayıcı bir söz söylerse, kula karşı sorumlu tutulmayı hak edecektir. Aklı kıt diyen ise cehennem ateşini hak edecektir. Tanrı'nın yarattığı, değer verdiği insanı kim olursa olsun hor görmeye, aşağılamaya, hiçe saymaya asla hakkımız yoktur. Kutsal Tanrı günahlı insanı sever ve ona değer verirse biz kimiz ki komşumuza, insanlara kızıp da onları aşağılayalım?
Değerli dostum, hangi açıdan bakarsak bakalım bağışlamanın büyük yararını görüyoruz. Kendi yaşamımız açısından ise duyulan kin, öfke, nefret kime, neye olursa olsun gerçekten yıkıcı, mahvedicidir. Yürekte olan bir nefret, acılık kişiyi geçmişe bağlar, geçmişe tutsak eder. İçimizde taşıdığımız acılık, kin her zaman bizi ezer, bize karşı yengi kazanır. Böylece yaşamımızda ilerleme, olgunlaşma olmaz. Kin birçok alanda bizi sertleştirir, kör eder. Daha da acıklısı, bizim güvenimizi sarsar hem Tanrı'ya hem de diğer insanlara karşı. Kin bizi sürekli bir şekilde kuşku içinde tutar, bina edeceğine yıkar. Bir Mesih inanlısı olup bağışlanmak, sonra da yüreğindeki kinin, acılığın, yaranın, nefretin iyileşmesini istemez misin? Tabii, sana haksızlık edilmiş, seni hayal kırıklığına uğratmışlar. Olabilir. Beklediğin, umut ettiğin bir şey elde etmemiş olabilirsin. Haklısın. Ama duruma bir de ayrı bir gözle bak. Bağışlanmak ve bağışlamak sonsuz yaşamı verir. Cana can katar, huzur verir. Rabbin sözü suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara ne mutlu diyor. Öyleyse neden Tanrı'nın sunduğu bu güzelim armağanları alıp gönenmeyesin? Tanrı sözü iman edenlere şu buyruğu veriyor.
Öyleyse Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler olarak sevecenlikle dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabır kuşanın. Birbirinize karşı sabırlı davranın. Birinin öbürüne karşı bir yakınması varsa birbirinizi bağışlayın. Tıpkı Rabbin sizlere bağışladığı gibi siz de bağışlayın. Bunların tümü üzerine yetkin yaşamın bağı olan sevgiyi kuşanın. Öyle ki Mesih'in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun.
Tanrı katında günahlarına bağış bulmak için insanın kendisi bir iş yapamaz. Ancak şu var ki Tanrı'nın bu üstün bağışını kabul eden kişi başkalarını da bağışlamaya hazır olmalıdır. Durumu bir an olsun göz önüne getiriniz. Tanrı İsa Mesih'te günah bağışını bize, tüm insanlara sunarken kölesinin milyonlarca borcunu bağışlayan kraldan daha merhametli davranmıyor mu? Hiçbir umudumuz yokken, sonsuzlukta yok olmaya mahkum iken Tanrı bize bağışını sunuyor.
Buna karşılık biz de kardeşimizi, dostumuzu, komşumuzu, insanları bağışlamaya hazır olmalıyız. Şu var ki İsa Mesih'e iman eden ve onun kanıyla bağışlanan kişi sadece günahlarına bağış bulmakla kalmıyor. Aynı zamanda başka kişilere de bağışlama gücüne sahip oluyor.
Değerli arkadaşımız, eğer günahlarınıza İsa Mesih'te bağış bulamamışsanız bağışlanmaya ihtiyacınız olduğunu biliniz. Tanrı sizi bağışlamak istiyor ve gereken adımı atmıştır. İsa Mesih'i çarmıh ölümüne göndermekle sizin bağışlanmanızı sağlayacak işi yapmıştır. Şimdi adım atma zamanı sizdedir. Size sunulan bağışı kabul ediniz. Eğer İsa Mesih'te bağış bulmuş durumdaysanız size bağışlanan o borcun boyutlarını unutmayınız. Size bağışlandığı gibi siz de kardeşinizin, anne babanızın, çocuğunuzun, gelininizin, kaynananızın, size hakaret, haksızlık ya da kötülük edenlerin hatalarını, günahlarını bağışlayınız. Bereketin yolu budur. Rab, insan yüreğinde olan her tür yarayı sarmak, ona merhem olmak istiyor. Bağışlama alanında Tanrımız severek yardım etmeye hazırdır. Ona gidip yaralı yüreğimizi sunalım, gösterelim. Onun yüreğimizdeki yaralara dokunmasına, bu yaraları sarmasına izin verelim. Bir Mesih inanlısına sorarlar. Mesih'e iman ettiğinin kanıtı nedir? Bunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? İmanlı şu yanıtı verir. Bağışlayabiliyorum. İşte Tanrı Mesih aracılığıyla bu bereketi sağlıyor.
Hazreti Yusuf'un yaşam öyküsü yürek parçalayıcıdır. Yusuf'u kardeşleri öldürmek istedi. Sonra onu köle olarak sattılar. Onu yerinden, yurdundan, sevdiklerinden ettiler. Yıllarca gurbet elde kaldı, iftiraya uğradı, hapse atıldı, elem, acı çekti. Tüm bunlara neden olan kardeşleriydi. Yusuf kardeşleri yüzünden yıllarca babasından ayrı kaldı. Kardeşlerinin kötü davranışları, nefretleri Yusuf'un yıllarına mal oldu. Köle olarak satılığa çıkarılırken, hapse atılırken, bilmediği ülkelerde tek başına yaşamak zorunda kalırken, kardeşlerimin yüzünden buradayım, onlar benim bu durumlara düşmeme neden oldu diyerek kin güdebilirdi. Ama Yusuf Tanrı'ya güvendi ve Rabbin yardımıyla yaşamında kine, nefrete, öç alıcılığa yer vermedi. Yusuf'a kardeşleri tarafından yapılan haksızlık, kötülük belki de hiçbir insanın başına gelmedi. Buna rağmen Yusuf yaşamında acılığa, kine yer vermedi. Başlangıçta kuşkusuz Yusuf'a birçok soru yanıtsız kaldı. Neden kardeşleri böylesine gaddar davrandılar? Onu köle olarak Mısır'a sattılar. Kardeşlerine ne yapmıştı ki onu öldürecek kadar ondan nefret ediyorlardı? Peki ama Rab neden izin verdi? Şimdi ne olacak? Yanıtını bilmediği sorulardı bunlar. Ama onun bildiği bir durum vardı. Onun yaşamı, geleceği Rabbin elindeydi. Rab'be güvenen utandırılmayacak. Yusuf da Rab'be güvendi. Bu nedenle sonunda yengi kazanan Yusuf oldu. Çünkü o affetmesini öğrendi ve bağışladı. Onun bu tutumu hem ailesine, hem kardeşlerine, hem de tüm insanlığa bereket oldu. Hazreti Yusuf'a haksızlık eden önce kardeşleriydi. Sonra bir kadının iftirasına uğradı ve cezaevine atıldı. Bir arkadaşına iyilik etti ama arkadaşı ona nankörlük etti. Tüm bunlara rağmen Yusuf yüreğinde acılığa, kine yer vermedi. Eline fırsat geçince öç almaya kalkmadı. Tersine bağışladı. Onun bu tutumu yıllar sonra hem tüm ülkeye, hem kendi halkına, hem de ailesine, sevdiklerine, kardeşlerine bereket oldu. Yusuf'un böylesine affedici olması bugün bizlere de bereket olmaktadır. Kardeşleri onu öldürmek istedi. Ama o bağışlamayla kardeşlerine yaşam sağladı, anne babasına yaşam sağladı. İşte bağışlamak böylesine yücedir. Bağışlamak kardeşlerimize, ailemize, eşimize, çocuklarımıza, evlilik hayatımıza, halkımıza, tüm insanlara bereket sağlar, huzur, barış getirir. Acılı, sıkıntılı yıllardan sonra Yusuf kendisine yapılan bu kadar kötülüğe olumsuz gözlerle bakmadı. Kendisine kötülük eden kardeşleri eline düşünce öç alma hırsıyla yanmadı. Kardeşlerine özlemle sarıldı. Onları cesaretlendirdi. Daha da önemlisi onları suçlamadı. Bakın, siz bana böyle davrandınız ama ben sizlere sevgiyle davranıyorum demedi. Kaygılanmayın, üzülmeyin, korkmayın. Beni buraya siz değil, kurtuluş sağlamak için Tanrı yolladı. Suçluluk duygusuna kapılmayın. Tanrı sizi araç olarak kullandı diyerek kardeşlerinin boynuna sarıldı. O andaki sevinci, heyecanı, bereketi düşününüz bir kere. Yusuf'un kardeşleri babalarına müjdeyi götürünce Yakup'un canı dirildi diyor kutsal kitap. Affetmek, emin olun ki cana can katar.
Hangi açıdan bakarsak bakalım, bağışlamanın büyük yararlarını görüyoruz. Kime, neye olursa olsun duyulan kin, öfke, nefret sadece yıkım getirir. İnsana hakim olan nefret, öç alma ya da acılık o kimseyi mahveder. Geçmişe köle kılar. İnsan yüreğindeki acılık, kin her zaman onu ezer ve yengi kazanır. Bağışlamayan kişinin yaşamında bir ilerleme, bir huzur, barış, esenlik olmaz. Kısacası kin birçok alanda insanı sertleştirir, kör eder ve merhametsiz kılar. İşin acıklı yönü, insanın hem Tanrı'ya hem de diğer insanlara karşı güvenini mahveder. Kişiyi sürekli kuşku içerisinde tutar. Bina edeceğine yıkar. Bu nedenle affetmeyi öğrenmeliyiz. Esenlik bulmak, iyileşmek için affetmeliyiz.
Yüreğindeki kin ile, acılık ile yaşamak ister misin? Tabii sana haksızlık edilmiş. Seni hayal kırıklığına uğratmışlar. Olabilir. Beklentilerin doğrultusunda bir şey elde etmemiş olabilirsin. Yanlış adımlar atmış olabilirsin. Belki de bu yüzden yıllarca acı çektin. Haklısın. Ama duruma bir de ayrı bir gözle bakıver. Yusuf'un kardeşleri de ona çok büyük haksızlık ettiler daha önce gördüğümüz gibi. Onu öldüreceklerdi. Kaç yıl Yusuf bunun acısını çekti biliyor musunuz? Yıllarca. Ama Yusuf'un tutumu, her şeyi Rab'be bırakması, Rab'bin eline vermesi ona bereket üstüne bereket getirdi. Onu yaşamda tuttu. Ona güç verdi, onu isteklendirdi. Onu başka insanlar için kullandı. Bağışlamanın sonucu budur. Cana can katar, cana can verir. Değerli dinleyicimiz, bağışlamak, bize karşı işlenen bir haksızlığı, kötülüğü affetmek, insanı akıl almaz bereketlere, yüceliğe götürür. Bugün dünyamızda, kendi hayatımızda, aile yaşamımızda, çevremizde o kadar korkunç olaylar, haksızlık, adaletsizlik, merhametsizlik oluyor ki, bu da insan yüreğinde bir kin, nefret oluşturmakta, derin yaralar açmaktadır. Belki de geçmişimizde bunlar oldu. Bunlar insan yaşamını, insan ilişkilerini, aile yaşamını mahvetmektedir. kin, nefret insanı köle etmektedir. İnsanın bunlardan kurtulması, özgür olması hem kişinin kendisi için çok gerekli ve önemlidir, hem aile ve çocuklar için, hem insan ilişkiler için, hem de affetmek Tanrı'nın bir buyruğudur.
Benim arzum